Ayrım 16.
Eski centilis örgütlenme yalnızca paranın görkemli yürüyüşü önünde güçsüzlüğünü göstermekle kalmamış, ayrıca kendi çerçevesi içinde para, alacaklı, borçlu, borcun zorla ödenmesi gibi şeylere en küçük bir yer bulmakta da yetersiz kalmıştı. Ama gene de yeni toplumsal güç pekala ortadaydı ve dindarca istekler, eski iyi zamanlara dönüş özlemi artık dünyadan parayı ve tefeciliği kovamıyorlardı. Üstelik centilis örgütlenmede bu kadar önemli olmayan bir sürü başka gedikler de açılmıştı. Bu sırada kendi gensi dışındaki mülkleri satma hakkına sahip bulunan bir Atinalı, henüz oturduğu evi satamıyorduysa da gens üyeleri ve kabile üyelerinin bütün Attika toprakları üzerinde, özellikle bizzat Atina kenti içinde birbirine karışık bir biçimde yaşama durumları kuşaktan kuşağa artıyordu. Çeşitli üretim kolları, tarım, küçük zanaatlar ve küçük zanaatlarda birçok bölümler, ticaret, denizcilik ve bunun gibi arasındaki iş bölümü, sanayi ve ulaştırmadaki ilerlemelerle birlikte gitgide gelişmiş bulunuyordu. Nüfus, şimdi yaptığı işlere göre her biri gens ya da kabile içinde kendileri için yer bulunmayan bir dizi yeni ortak çıkarlara sahip, oldukça durağan gruplar içinde bölünüyor ve bu ortak çıkarlar yeni görevleri zorunlu kılıyordu. Kölelerin sayısı büyük ölçüde artmıştı ve bu çağdan itibaren özgür Atinalılar sayısını çok aşacaktı. Başlangıçta centilis örgütlenme kölelik nedir bilmiyordu. Bundan ötürü bu özgür olmayan insan yığınını suslu maymun gibi tutmanın yollarını da bilmiyordu. Son olarak ticaret, para kazanmak çok kolay olduğu için oraya yerleşen bir sürü yabancıyı Atina'ya çekmişti ki bunlar eski örgütlenmeye göre korunma ve haktan her zaman yoksun bulundukları için geleneksel hoşgörüye karşın halk içinde yabancı ve tedirgin edici bir öge olarak kalıyorlardı. Kısacası bu centilis örgütlenmenin sonu oldu. Toplum günden güne bu çerçeveyi aşıyordu. Centilis örgütlenme gözleri önünde doğmuş olan bozuklukların en kötülerini bile ne önleyebiliyor ne de ortadan kaldırabiliyordu. Ama bu arada devlet sessiz sedasız gelişiyordu. Önce kent ile köy, sonra kent sanayisinin çeşitli kolları arasındaki iş bölümü tarafından yaratılmış yeni gruplar, kendi çıkarlarını gözetmekle yükümlü yeni organlar yaratmışlardı. Yeni yeni görevler çıkmıştı. Ve sonra genç devletin kendine özgü bir güce gereksinmesi vardı ki, bu güç denizci Atinalılarda her şeyden önce küçük deniz savaşlarını ve ticaret gemilerinin korunmasını gözeten bir deniz gücünden başka bir şey olamazdı. Pek iyi bilinmeyen ama Solon'dan önceki bir dönemde her aşireti 12 bölgeye ayıran Naukrariyalar da kurulmuştu. Her Naukrariya bir savaş gemisi yapmak, bunun silah, donatım ve tayfasını sağlamak zorundaydı. Ve ayrıca iki de atlı veriyordu. Bu kurum centilis örgütlenmeye iki yönden zararlı oluyordu. Çünkü önce artık silahlı halkın bütünüyle bir olmayan bir kamu gücü yaratılıyordu. Sonra da halkı ilk kez olarak kamusal ereklerle ama akrabalık gruplarına göre değil, birlikte oturdukları yerlere göre bölüyordu. Centilis örgütlenme yardımına gelemediğine göre sömürülen halka doğmakta bulunan devletten başka sarılacak bir şey kalmıyordu. Ve devlet Solon anayasasıyla aynı zamanda kendini eski örgütlenme zararına daha da güçlendirerek halkın imdadına yetişti. Solon, İsa'dan önce 594'te reformunun gerçekleşme biçimi burada bizi pek ilgilendirmez. Siyasal devrimler diye adlandırılan diziyi önce mülkiyete bir darbe indirerek başlattı. Şimdiye kadar bütün devrimler belirli bir mülkiyet türünün bir başka mülkiyet türüne karşı korunması için yapılmışlardır. Birine dokunmadan öbürünü koruyamaz. Fransız devriminde burjuva mülkiyeti kurtarmak için feodal mülkiyet kurban edilmişti. Solon devriminde borçluların mülkiyeti yararına masrafları ödemek zorunda kalan alacaklıların mülkiyeti oldu. Borçlar düpedüz silindi. Ayrıntılarını tam olarak bilmiyoruz ama Solon şiirlerinde borçlanmış tarlalardaki ipotek taşlarını kaldırtmış ve borçlanmış bulundukları için yabancı ülkelere köle olarak satılmış ya da oralara kaçıp sığınmış kimselerin yurtlarına dönüşünü sağlamış olmakla övünür. Bu ancak mülkiyete açık bir saldırıyla mümkün olabilirdi ve gerçekte siyasal denilen bütün devrimler birincisinden sonuncusuna kadar mülkiyetin, belirli türden bir mülkiyetin korunması için yapılmış ve gene bir başka türden mülkiyetin zoralımı, başka bir deyişle çalınmasıyla tamamlanmıştır. Bu o kadar doğrudur ki, özel mülkiyet 2500 yıldan beri ancak mülkiyete saldırarak varlığını sürdürebilmiştir. Ama o zaman özgür Atinalıların böylesine bir köleleşmeye dönüşlerini engellemek sorunu ortaya çıkıyordu. Bu iş her şeyden önce örneğin borçlunun kişiliği üzerinde güvenceye bağlanan ödünç sözleşmesinin yasaklanması gibi genel önlemlerle yapıldı. Ayrıca soyluların köylü topraklarına karşı duydukları açlığı hiç olmazsa biraz sınırlandırmak için bir kimsenin en çok ne kadar toprağa sahip olabileceği saptandı, sonra düzende değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin bizim için en önemlileri şunlardır. Konsey her aşiretten 100 olmak üzere 400 üyeye çıkarıldı. Öyleyse burada aşiret hala temel kalıyordu. Ama kendisi aracılığıyla eski örgütlenmenin yeni devlet gövdesine sokulduğu tek yön bu oldu. Çünkü Solon öte yandan yurttaşları topraklarına ve topraklarının gelirine göre 4 sınıf biçimine böldü. 500, 300 ve 150 medimnos tahıl, 1 medimnos 41 litre dolaylarında. İlk 3 sınıf için en az verimdi. Daha az toprağı olan ya da hiç olmayan herhangi bir kimse 4. sınıfa düşüyordu. Bütün resmi görevler ancak 3 yukarı sınıfın üyeleri tarafından tutulabiliyordu ve en yüksek görevler yalnızca 1. sınıfın üyeleri tarafından doldurulmuştu. 4. sınıfın yalnızca halk meclisinde söz alma ve oy verme hakkı vardı ama bütün görevlilerin seçilmiş oldukları ve hesap vermek zorunda oldukları yer burasıydı. Bütün yasalar burada yapılıyordu ve 4. sınıfta burada çoğunluğu oluşturuyordu. Aristokratik ayrıcalıklar servet ayrıcalıkları biçimi altında kısmen yeniden tanınmış oldular ama asıl güç halkta kaldı. Ayrıca 4 sınıf yeni bir askeri örgütlenmenin temelini oluşturdular. Süvari ilk 2 sınıftan çıkıyordu, 3. sınıf askerlik görevini ağır piyade yapmak zorundaydı, 4. sınıf zırhsız, hafif piyade ya da donanmada hizmet ediyor ve o zaman kuşkusuz bir para da alıyordu. Öyleyse burada düzene yepyeni bir öğe giriyordu, özel mülkiyet. Devletin yurttaşlarının hakları ve görevleri toprak mülklerinin büyüklüğüne göre ölçüldü ve mülk sahibi sınıfların etkisi arttığı ölçüde eski kandaşlık toplulukları geri plana geçti, gentilis örgütlenme yeni bir yenilgiye uğramıştı. Bununla birlikte siyasal hakların servete göre belirlenmesi kendileri olmadan devletin var olamayacağı kurumlardan biri değildi. Bu kurum devletlerin anayasal tarihi içinde büyük bir rol oynamış olmasına karşın devletlerden birçoğunun hem de en gelişmiş olanlarının bu kuruma gereksinme duymamış oldukları da bir gerçektir. Hatta Atina'da bile bu kurum ancak geçici bir rol oynadı. Aristeides'ten başlayarak bütün görevler her yurttaşa açık hale geldi. Bundan sonraki 80 yıl boyunca Atina toplumu yavaş yavaş sonraki yüzyıllar süresince gelişmekte devam ettiği yönü aldı. Toprak mülkiyetinin aşırı yoğunlaşmasını olduğu gibi Solon'dan önceki toprak tefeciliğinin azgınlığına da bir son verildi. Kölelerin çalışması sayesinde gitgide daha geniş bir ölçüde uygulanan ticaret, esnaflık ve küçük zanaatlar egemen çalışım kolları durumuna geldiler. Uygarlık ilerliyordu. Başlardaki kendi hemşerilerinin hoyratça sömürülmesi yerine özellikle köleler ve Atinalı olmayan müşteriler sömürüldü. Taşınır servet, parasal zenginlik, köle ve gemi sahipliği biçiminde zenginlik durmadan artıyordu. Ama bunlar artık ilkel ve gelişmemiş zamanlardaki gibi mülk elde etmenin basit bir aracı olmaktan çıkmışlar, kendi başlarına bir erek durumuna gelmişlerdi. Böylece zengin sanayici ve tüccarların yerini yeni sınıf içinde eski aristokratik gücün görkemli bir rakibi büyümüştü ama öbür yandan eski gentilis örgütlenmeden arta kalanlar da son dayanaklarını yitirmişlerdi. Üyeleri şimdi bütün Attika içinde dağılmış ve tamamen birbirine karışmış bulunan gensler, kabileler ve aşiretler bundan ötürü siyasal topluluklar meydana getirmek için tamamen elverişsiz bir duruma gelmişlerdi. Çevirinin notu, birinci baskıda bu tümce şöyle yazılmıştı. Gençlerin, kabilelerin ve aşiretlerin üyeleri bütün Attika içinde dağılmış ve birbirleriyle öylesine karışmışlardı ki, siyasal topluluklar meydana getirmek için tamamen elverişsiz bir duruma gelmişlerdi. Bir dolu Atinalı yurttaş hiçbir gense ait değildi. Bunlar, kentte yaşama hakları kabul edilmiş ama eski kandaş topluluklardan birine kabul edilmemiş bulunan göçmenlerdi. Bunların yanı sıra sayıları durmadan artan yabancı göçmenler de vardı. Yabancı göçmenler, metoikoslar, yalnızca oturma hakkından yararlanıyorlardı. Bu sırada parti kavgaları devam ediyordu. Soylular eski ayrıcalıklarını yeniden elde etmeye çabalıyorlardı ve bir süre için üstünlüğü yeniden ele geçirdiler. Bu durum Kleisthenes devrimi İsa'dan önce 509 onları kesin olarak devirene kadar sürdü. Ama onlarla birlikte Gentilis örgütlenmenin son kalıntısı da devrildi. Kleisthenes yeni anayasasında gensler ve kabileler üzerine kurulu eski dört aşireti dikkate almadı. Bu örgütlenme yerine yalnızca yurttaşların daha önce Nauk Rariyalar'da denenmiş, oturdukları yere göre bölünmesi üzerine kurulu yepyeni bir örgütlenme geçti. Artık önemli olan kandaş gruplara ilişkinlik değil, yalnızca oturulan yerdi. Halk değil, toprak bölündü. Siyasal bakımdan toprak üzerinde oturanlar, toprağın basit tamamlayıcıları durumuna geldiler. Bütün Attika, her biri kendi kendini yöneten 100 demos ya da komün, bucak, bölgesi haline bölündü. Her demosta oturan yurttaşlar, demothailer, küçük anlaşmazlıklar üzerinde yargılama yetkisine sahip 30 yargıçla birlikte şefleri demarkos ve hazinecilerini seçiyorlardı. Bunun yanı sıra kendi öz topraklarıyla koruyucu tanrıları ya da kahramanları vardı ve bunun rahiplerini de kendileri seçiyorlardı. Demos içinde gücü demothailerden meclisi elde tutuyordu. Morgan'ın çok doğru olarak düşündüğü gibi bu Amerika'daki kendi kendini yöneten kentsel komünün ilk örneğidir. Modern devletin en yüksek gelişme derecesinde ulaşmış bulunduğu birlik Atina'da doğan devletin hareket noktası oldu. Bu birimlerden ya da demoslardan 10 tanesi bir aşiret oluşturuyordu. Ama eski soydaş aşiretten farklı olarak buna yerel aşiret denildi. Yerel aşiret yalnızca kendi kendini yöneten siyasal bir topluluk değildi. Aynı zamanda bir askeri topluluktu da. Süvariye komut veren Filarkos ya da aşiret şefini, piyadeye komut veren Taxiorkos'u ve aşiret toprakları üzerinde silah altına alınan herkesi emri altında bulunduran Strategos'u yerel aşiret seçiyordu. Bundan başka yerel aşiret tayfaları ve komutanları ile birlikte 5 savaş gemisi verir ve adını taşıdığı bir Attika kahramanını kutsal koruyucu olarak kabul ederdi. Son olarak Atina'daki konseye 50 üye seçiyordu. Bütün bunların sonucu 10 aşiretten seçilmiş 500 üyeden kurulu konsey ve en sonunda her Atinalı yurttaşın girme ve oy verme hakkına sahip bulunduğu Halk Meclisi tarafından yönetilen Atina Devleti'ydi. Arkonlarla öbür görevliler de kendi köşelerinde yönetim ve yargılama alanının çeşitli işlerini yürütüyorlardı. Atina'da yürütme gücünün baş görevlisi olarak çalışan biri yoktu. Bu yeni anayasayla ve ister göçmen ister azatlı köle olsun, oturma hakkına sahip çok sayıda yabancının kabulüyle kan bağları üzerine kurulu örgütlenmenin organları kamu işlerinden uzaklaştırılmışlar, özel dernekler ve dinsel tarikatlar durumuna düşmüşlerdi. Ama eski Gentilis çağların tinsel etkisi, geleneksel görüş ve düşünüş biçimleri daha uzun süre sürüp gitti ve ancak yavaş yavaş yok oldu. Başka bir devlet kurumu aracılığıyla bunun böyle olduğu görüldü. Devletin önemli bir özelliğinin halktan ayrı bir kamu gücü olmasına dayandığını gördük. Bu anlatılan zamanda Atina henüz bir halk ordusu ve doğrudan doğruya halk tarafından sağlanan bir donanmadan başka bir şeye sahip değildi. Bunlar onu dışarıya karşı koruyor ve bu çağdan itibaren nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köleleri boyunduruk altında tutuyorlardı. Yurttaşlar karşısında kamu gücü kendini önce polis biçimi altında göstermişti. Polis devlet kadar eskidir ve bu yüzden 18. yüzyılın saf Fransızları uygar halklardan değil Nation Police'den 19 söz ediyorlardı. Demek ki Atinalılar devletleriyle aynı zamanda piyade ve atlı okçulardan kurulu gerçek bir jandarmadan, Güney Almanya ve İsviçre'de denildiği gibi Landjager'den başka bir şey olmayan bir polis kurdular. Ama bu jandarma kölelerden oluşuyordu. Bu aynasızlık mesleği özgür Atinalı'ya öylesine alçaltıcı görünüyordu ki kendisini böyle bir alçaklığa vermektense silahlı bir köle tarafından tutuklanıp götürülmeyi yeğe tutuyordu. İşte bu hala Gens'in eski zihniyetiydi. Devlet polis olmadan varlığını sürdüremezdi ama henüz gençti ve Gens'in eski üyelerine utanılacak bir şey gibi görünen bir mesleği saygıdeğer kılmak için yeterli manevi otoriteye sahip değildi. Servetin, ticaret ve sanayinin hızla gelişmesi, bundan böyle ana çizgileriyle tamamlanmış bulunan devletin, Atinalıların yeni toplumsal durumuna ne kadar uygun düştüğünü gösterir. Toplumsal ve siyasal kurumların temelinde yatan sınıf karşıtlığı artık soylularla halktan insanlar arasındaki karşıtlık değil, kölelerle özgür insanlar, metoikoslarla yurttaşlar arasındaki karşıtlıktı. En parlak çağında Atina'da kadınlarla çocuklar dahil toplam olarak 90 bin dolaylarında özgür yurttaş, her iki cinsten 365 binden çok köle ve 45 bin metoikos, yabancı ya da azatlı vardı. Demek ki her yetişkin erkek yurttaş başına en az 18 köle ve 2'den çok metoikos düşüyordu. 20. Kölelerin çok sayıda oluşu, aralarında çoğunun gözeticilerin denetimi altında yapım evlerinde, büyük atölyelerde birlikte çalışmaları sonucuydu. Ama ticaret ve sanayinin gelişmesiyle birlikte servetler az sayıda elde birikip yoğunlaştı, çok sayıda özgür yurttaş yoksullaştı, onlar için ya kendi bedensel çalışmalarıyla kölelerin çalışmasına rekabet etmek, ki bu onur kırıcı aşağılık bir şey olarak düşünülüyor ve pek de başarı vaat etmiyordu, ya da kopuk takımı Verlumpt arasına düşmekten birini seçmek kalıyordu. Veri olan koşullar içinde zorunlu olarak bu ikinci çözüm biçimini seçtiler ve büyük yığını bunlar oluşturduğundan böylece Atina devletinin tamamen yıkılmasına yol açtılar. Prenslerin dal kavuğu ukala Avrupalıların iddia ettikleri gibi Atina'yı yıkan demokrasi değil, özgür yurttaşın çalışmasını yatsıyan kölelik düzenidir. Atinalılarda devletin oluşumu genel olarak devletin kuruluşu bakımından bir yandan bütün saflığıyla iç ya da dış saldırı desteği olmaksızın gerçekleştirildiği, Peisist Ratos'un zorbalıkla başa geçtiği kısa süreden hiçbir iz kalmadı. Öbür yandan Gentilist toplumdan doğrudan doğruya çok gelişmiş biçimde bir devlet, bir demokratik cumhuriyet çıkarttığı ve son olarak bu devletin belli başlı bütün özelliklerini yeteri kadar bildiğimiz için özellikle belirleyici bir örnektir. 6. Roma'da Gens ve Devlet. Roma'nın kuruluşu üzerindeki efsaneden ilk yerleşmenin bir aşiret biçiminde toplanmış belirli bir sayıda, efsaneye göre 100, Latin Gens'in eseri olduğu çıkıyor. Söylentiye göre bunlara çok geçmeden gene 100 Gens'ten meydana gelmiş Sabellik, eski İtalyan halkından bir aşiret ve son olarak çeşitli öğelerden bileşik ve gene 100 Gens'i kapsayan bir üçüncü aşiret katılmıştır. Bütün bu öykü, Gens dışında burada aşağı yukarı ilkel hiçbir şey bulunmadığını gösteriyor ve Gens'in kendi de çoğu durumda asıl eski ülkesinde varlığını sürdürmekte devam eden bir ana Gens'in uzantısından başka bir şey değildi. Bu aşiretler alınlarında yapay bileşimlerinin damgasını taşıyorlar ama çoğu zaman akraba öğelerden ve eski yapay olmayan organik aşiret örneğine göre yapılmışlardır. Bununla birlikte 3 aşiretten her birinin çekirdeğinde eski bir gerçek aşiretin bulunmuş olması da olasılık dışı değildir. Aracı halka, kabile 10 Gens'ten meydana geliyor ve Kuri, Kuria adını taşıyordu. Öyleyse bunların sayısı 30'du. Roma gensinin Yunan gensiyle aynı kurum olduğu bilinir. Yunan gensi, Amerikan Kızılderililerinin bize ilkel biçimini sundukları bu toplumsal birimin daha gelişmiş bir biçimiydi. Bu, Roma gensi içinde söylenebilir. Öyleyse burayı daha kısa anlatabiliriz. Roma gensi hiç olmazsa kentin ilk zamanlarında şu kuruluşa sahipti. 1. Gens üyeleri için birbirine mirasçı olma hakkı, servet, gens içinde kalıyordu. Yunan gensinde olduğu kadar Roma gensinde de daha başlangıçta babalık hukuku egemen olduğundan kadın soyundan gelenler mirastan yoksun bırakılırdı. Bildiğimiz en eski yazılı Roma yasası olan 12 levha yasasına göre miras, önce doğal mirasçısı olarak çocuklara kalırdı, çocuklar yoksa agnatuslar, erkek tarafından akrabalar ve onlar da yoksa gens üyeleri mirasçı olurlardı. Bütün durumlarda servet gens içinde kalıyordu. Burada gentilis törenin servet artışı ve tek eşliliği haklı gösteren yeni yasal önlemler tarafından yavaş yavaş sarsıldığını görüyoruz. Başlangıçta bütün gens üyeleri için eşit olan miras hakkı pratikte önce agnatuslar ve son olarak da çocuklar ve çocuklardan gelen erkek soyuyla sınırlandırılmıştır. Ve yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi erkenden bu durum 12 levhada kendini elbette ters olarak gösteriyordu. 2. Ortak bir mezarlığa sahip olma, Regulum'dan Roma'ya göçtüğü zaman soylu Claudius gensi, kent içinde kendisine ayrılmış bulunan toprak payını ve ortak mezarlığı almıştı. Augustus zamanında bile Töteburg ormanında öldürülmüş olan Varus'un Roma'ya getirilen başı Gentilitus Tumulus'ta gömülmüştü. Çevirinin notu, 1. baskıda Kınktilia gensinin mezarında Gentilitus Tumulus. Demek ki Quintilius gensinin hala kendi özel mezarlığı vardı.